Kitabın adı Ya Gazi Paşa Duyarsa, yazarı Erdal Sarızeybek, 22. ayrım. Var olmak için mücadele etmek. Şanlıurfa dosyası. Bildiğiniz gibi Gaziantep cephesinin en önemli kozu Yalçın Bey'in dolandırıcılık olayına ait dosyasını elinde tutması ve yetkili Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına göndermemesiydi. Neden önemli bir koz? Ankara bu dosyaya dayanarak Genelkurmay'a karşı bizi küçük düşürebiliyordu. Zaten efendim bu albay soruşturma altında demesi yetiyordu Ankara'ya. Neyse hedefleri o hedefe ulaşmaları için. Bu nedenle görevli olmadığı halde askeri savcı 6 ay boyunca dosyayı masasında bekletmişti. Ama bilmiyorlar mıydı ki her şeyin bir sonu var. Gün gelecek bu dosya da yetkililere ulaşacak ve doğru karar verilecekti. Yaşadığımız bunca yıl bize gösterdi ki ülkemizde vicdanını ikbale bağlamayan o kadar çok insan vardı ki. Zaten o insanlar dengeyi kuruyor. O insanlar çaresizliğe düştüğünüzde sizi hayata bağlıyor. Ama gözünü ikbal hırsı bürümüş insanlarımız ne yazık ki bunu görmüyor. Ya da görmek istemiyor. Böyle insanların herkesi kendi gibi görmesi ne acı, ne talihsizlik onlar için. Antep cephesinden dosyanın gönderileceğini öğrenince soluğu Şanlıurfa'da aldım. Tosun Paşa'nın kaldığı sosyal tesislerdeki aynı odaya yerleştim. Yüzbaşı Yavuz, savunma cephesinde bizi yalnız bırakmayan bu genç subay, alay komutanı sıfatımızın artık bulunmadığı halde bizi karşıladı ve ilgilendi. Önce dosyanın yetkili Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına intikalini bekledik birkaç gün, gelmedi. Tezer yüzbaşıyı aradık, gönderdim dedi ama gelmedi. Sonra biz başladık dosyanın akıbetini araştırmaya. 11 Haziran 2004, dosyanın yetkili makama gönderilmesine karar verildiği gün. Haziran sonuna geldik, dosya hala yok. İnanın yok. Israrlı aramalarımız üzerine Tezer yüzbaşı, askeri savcıyı bulduk ve sorduk. Dosya nerede diye. Dedi askeri kuryeye verdim. Ne? Askeri kurye. Allah'ım nasıl olur bu? Dedi pul yoktu posta için. Bu nedenle askeri kuryeye verdik. Bazen insan boş vakitlerinde felsefe yapıyor, sorguluyor kendini bilmek için. Acaba vicdan insanoğlunun yaratılışında da mı var? Yoksa eğitim ve toplumla kazanılan bir şey bu? Sanırım vicdan sevgiden doğuyor. Bilmem ama ben böyle düşünüyorum. İçinizde var olan her şeye karşı sevgi duymak, inanın insanı insan yapıyor. Bence önemli olan sevmek. Sevgi duygu kazandırıyor. Duygular ise bizi insan yapıyor. İyilik, hoşgörü, vicdan, sadakat, vefa sizce nereden geliyor? Askeri kurye, ne güzel işte en sağlam posta adresi. Değil, inanın düşündüğünüz gibi değil. Oyunun bir parçası bu. Nasıl mı? Anlatayım. Oyun zaten belli. Bu yüzden de uzatmayacağım. Askeri kuryemizin güzergahı şu. Gaziantep, Adana, Malatya, Diyarbakır ve nihayet Şanlıurfa. Bu ne demek? Bu şu demek. Bizim evrağımızı taşıyan kurye Gaziantep'ten yola çıkarak Adana'ya gelecek. Oradan Malatya'ya geçecektir. Burada varsa diğer evrakları da toparlayıp Diyarbakır'a hareket edecek ve derken Şanlıurfa'da yolculuğuna son verecektir. Ne güzel değil mi? Siz dolandırıcılıktan soruşturma geçiriyormuşsunuz. Sizin aileniz, çoluk çocuğunuz perişan olmuş. Alay komutanı olduğunuz yerde hastane köşelerinde dolaşmışsınız. Misafirhane köşelerinde kalmışsınız. Kime ne? Askeri savcımız Yüzbaşı Tezer Gürkan Güven'e ne? Adli müşavire ne? Hepsi görevini yapıyor. Vatanını en çok seven onlar. Çünkü görevlerini en iyi yapan da onlar. Görevlerini yaptılar ve bizim dosyamızı askeri kuryeye verdiler. Ve dosyamız gönderildi denen 11 Haziran'dan tam bir ay 11 gün sonra yetkili savcının önüne geldi. 41 gün sonra evrak Gaziantep'ten yola çıktı. 2 saat ötedeki Şanlıurfa'ya geldi. Tam 41 gün sonra. Ben 41 gün ordu evinin bir odasında tek başına kaldım. Çocuklar bir yanda üzgün, ben bir yanda çaresiz. Cumhuriyet savcısı Sabahattin Bey de şaşırdı bu işe. Aslında Ankara cephesinin vermek istediği mesaj gayet net ve açıktı. Kimse bulaşmasın bu işe, bu iş bizim işimizdir. Bizim işimiz kimseden sorulmamıştır. Ama Sabahattin Bey ne tanır Ankara'yı, ne bilir askeri savcı Tezer'i, ne de adli müşavir Sadrettin Bey'i. Yüreğindeki yiğitlik yüzüne vurdu, gözleri ışıl ışıl parladı, aldı kalemi. Görelim bakalım ne yazdı bu kalem. Askeri savcılığın görevsizlik kararı ve ekleri kül olarak incelendiğinde iştirak edildiği iddia edilen suçla ilgili olarak Şanlıurfa adli makamlarınca tahkikat yapıldığı ve yargılama sonucu sanık Yalçın Tanfer hakkında cezayı hüküm verildiği, bu suçla ilgili yapılan yargılamanın tüm safhalarında sanık Yalçın Tanfer'in suçuna iştirak konusunda, sanık Erdal Sarızeybek hakkında suça katılma konusunda herhangi bir somut delil bulunamadı ve bu hususta gerek hazırlık aşamasında gerekse de yargılama aşamasında mevcut delil durumuna göre suç unsuru bulunmadığından kovuşturma yapılmasına gerek olmadığına karar verilmiştir. 41 gün komutanı olduğum bir kışlada saklandım. Kimseyle görüşemedim utancımdan, herkesten kaçtım. Gündüz öğleye kadar uyuyor, gece de sabaha kadar düşünüyordum. Olmamalıydı diyordum kendi kendime, bu olmamalıydı. Hangi amaca, hangi niyete, hangi düşünceye hizmet edilirse edilsin, bu yapılmamalıydı diyordum. Hep kendi dediğimle kaldım, sesimi duyuramadım. Kendimi savunamadım, kimseye derdimi anlatamadım. Günler birbirini kovaladı böyle bu düşüncelerle. Savcı Sabahattin Bey bir günde takipsizlik kararını verdi. Kimse sormadı bu nasıl iş diye. Kimse sormadı 6 ay incelenen dosyaya bir günde takipsizlik verilecek kadar olaylar açık ve net ise nasıl olur da askeri savcı 6 ay bekler karar verebilmek için? Dedim ya, kimse sormadı. Görevsiz olduğunuz bir konuda neden 6 ay soruşturma yaptınız? Yaptığınızda bu albaya soruşturma geçiren bir konuma düşürdünüz diye. Biz hep kara düşünceler içinde yapayalnız kaldık. İnanın bütün problem Ankara'da. Olay belli, sanık belli, delil belli. Bizimle ilgisi olmadığı da belli ama niye? Yapılan şikayet bir garip. 10 yıldır hudutlarda komutanlık yapmışız. Yalçın Bey bize kaçakçı demiyor. 20 yıldır iç güvenlikte çalışmışız. Yalçın Bey bize devleti soydu demiyor. Peki ne diyor? Komutan ağaç dikermiş. Siz inanıyor musunuz buna? Yani rütbesinin sonuna gelmiş bir askerin komutanları hakkında tanımadığı bir kişiyle konuşacağına ve de anılan hareketlerde bulunabileceğine inanıyor musunuz? Konuştuğumu varsayalım. Şener Paşa'nın buna inanacağını, inanıp da ağır bir soruşturma heyeti görevlendirileceğini mi düşünüyor musunuz? Heyettekiler yabancımız değil ki. Tanırız birbirimizi yıllardır. Onların bu şikayeti ciddiye aldıklarını mı düşünüyorsunuz? Peki, hiç sormadım size. Sahi, siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu iş nedir? İzmir dosyası. Bildiğiniz gibi Gaziantep askeri savcısı yapacağını yapmış, son anda devreye girerek Ankara'yı büyük bir sıkıntıdan kurtarmıştı. Ne yapmıştı? 6 aylık uzun bir bekleyişten sonra yetkisizlik kararı vererek elinde tuttuğu dosyayı İzmir Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Savcılığına göndermişti. Bakalım ne var bu dosyada? Suç ne? Memuriyet görevini kötüye kullanmak. Kim kullanmış? Biz. Ne yapmışız? Yalçın Bey, General Evci'nin ricası üzerine tanışmak üzere bize, yani Manisa'ya geldiğinde Nizamiye'den içeri girmiş. Girsin, girsin ama kulübedeki deftere adı yazılmamış. Yazılmasın, olmaz. Bu suç, hem de büyüğünden. Niye suç ki? Gelen bir suç mu işlemiş? İnanın bilmiyorum. Birlikte iddianameye bakalım ve görelim nasıl bir suç bu. Gaziantep Askeri Savcılığı'nın 11 Haziran günlü kararı toplam 12 sayfadan ibaretti. İşin ilginç yanı ilk 9 sayfası Levent Paşa ve ekibinin yazmış olduğu idari tahkikat raporunun aynısı, hem de tıpkısının aynısı, yani alıntı. Kalanında da bizi suçlamak ya da görevsiz ve de yetkisiz olduğunu anlatılıyor. Savcımızın işlediğimiz İddia edilen suçlarla ilgili 6 ayda yaptığı araştırma ise bir paragraftan ibaret. Onda da tesise geldiğini, tesis kayıtlarını incelediğini, Yalçın Bey'in geliş ve gidişini yazmış. Anlamadım, niye o kadar zahmet çekmiş ki? Biz zaten ta başta, en başta demedik mi? Bu Tosun Paşa geldi bize, kaldı bizde, yemek yedi birlikte diye. Neyse, biz İzmir cephesi nasıl açılmış, şimdi ona bakalım. Bakalım önce askeri savcı Tezer Yüzbaşı neler söylemiş. Sanık jandarma kıdemli albay Erdal Sarızeybey'in Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na atanmasını müteakip, henüz Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nın görevinden ayrılmadan evvel Şanlıurfa'daki aşiretlerin ileri gelenlerinden bazılarını tanıdığı ve iyi ilişkileri bulunduğu için kendisini ön plana çıkarmak ve bunun sonucunda da terfide kendisine avantaj sağlamak amacıyla faydalanmak isteyerek yakın ilişki içine girdi. Yalçın Tanfer isimli sivil şahsın jandarma il komutanlığına gelişlerinde istihbarat yönergelerinin öngördüğü prosedürün izlenmemesi ve işlemlerin yaptırılmaması için görevlilere emir vermek suretiyle memuriyet görevini kötüye kullanmak suçunu işlediği öne sürülerek soruşturma emri verilmişse de suç yeri itibariyle yetkinin İzmir'de olduğu ve dosyanın yetkisizlik kararı ile İzmir'e gönderilmesine. Çoğunuz askerliğe uzak olabilirsiniz ama bu değerlendirmelere sakın inanmayınız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde general olmak, savcı Tezer'in ya da Ankara cephesinin yazdığı gibi kolay değil. İnanın bu iş bu kadar kolay değil. Yani onlara göre bul bir tosun, yap güzel bir iş ve de ol paşa, sonra paşalar gibi yaşa. Yok yok, bu iş o kadar kolay değil. Değil ama öyle demişler işte. Biz bulmuşuz Tosun'u, iyi aşiretle iş yapıp ünlü olacakmışız. Oradan da paşa olacakmışız. Karga da yok ki yanımızda gülsün biraz. Neyse biz gene dönelim konumuza. Neymiş efendim suçumuz? Yalçın Bey Nizamiye'den girmiş, kaydı yapılmamışmış. İşte suçumuz buymuş. Suçun adı neymiş? Memuriyet görevini kötüye kullanmak. Peki şimdi savcı Tezer Yüzbaşı'ya sormalı. Bu Tosun Urfa'daki Nizamiye'den de girdi ve kaydı yapılmadı. Niye dava açılmadı ya da açmadınız? Üstelik de kendi yetkinizdeydi. Soruşturma ve de dava açma. İddianamenizde de bundan hiç bahsetmemişsiniz. Niye? Ben sizin yerinize cevap vereyim. Çünkü bu anlatılanlar suç değildi ondan. Ama şu Ankara yok mu şu Ankara? Oradan mı korktu acaba ya da ikbal kaygısı mı bilmem ki. İşte efendim. Bu suçtan düzenlenen dosya uzun mu uzun yollar kat ederek İzmir'e geldi ve cepheyi açtı. Bakalım cephe nasıl açıldı? O tarihlerde biz Muğla'ya göç etmişiz. Kendi kendimize nasıl olsa suç yok. Hemen şu İzmir dosyasını kapatalım da haklılığımızı gözler önüne serelim diyoruz. Ama nerede? Gittik çaresiz İzmir'e ve de Güzelyalı semtine. Aradık bulduk askeri savcılığı, girdik içeri konuk olduk. İçeride yaşlı başlı gün görmüş bir albay var. Önce güler yüzle karşıladı bizi. Sonra öğrendi davamız olduğunu. Aldı dosyayı okumaya başladı, okudukça kaşlar çatıldı, yüzler gerginleşti. Bir generalin, hem de istihbarat başkanı bir generalin imzalamış olduğu rapor bu. Bu rapora tıpatıp uygun olarak yazılmış bir yetkisizlik kararı var. Okumadan önce raporu diyordu, merak etmeyin albayım, olur mu böyle şey? Bir tosun girmişse Nizamiye'den, kayda alınmadan alay komutanının ne suçu var? Yani şu Nizamiye'den bir adam girse, hava eğitim komutanı general için dava mı açılır diyordu. Raporu okuyunca bakarız, inceleyeceğiz, bundan bir şey çıkmaz gibi laflar etmeye başladı. İçime bir kurt düştü. Aman, hemen toparladım kendimi. Oğlum, bir tosuna bir albay feda ederler mi hiç dedim. Ne bileyim bu tosunun ne menen bir tosun olduğunu, bir albay feda edilirmiş de daha kaç albay feda edilirmiş bilemedim. Ama feda edildiğimiz tosun muydu acaba? Şunu da unutmamalı. Mesele tosun meselesi miydi yoksa başka bir şeyin hesaplaşması mıydı? Aylardan Ağustos. Hava sıcak mı sıcak. Koşarak geldim yeniden savcılığa. Sanıyorum takipsizlik verilecek, dosya kapanacak, cephe düşecek. Çok zayıf bir dosyaydı. Açılsa da olurdu, açılmasa da. Ama amaç zaman kazanmak olunca Ankara için, amaç suyu bulandırmak olunca görün bakalım neler oldu. Önce dava açtılar. Açan kim? Askeri savcı yardımcısı Hakim Teğmen Kenan Taş. Ne zaman açmış? Ağustos ayında. Demek 3 ayda o araştırma yapmış. Baktım dosyaya, araştırılan bir konu yok. Dosyaya baktım, dosya aynı dosya. İddianameye baktım, bizim savcı yüzbaşı Tezer'in yazdığının aynısı. Heyetin raporuna baktım, gene aynı. Yani bizimkiler heyetin raporunda yazdığını önce yetkisizlik kararını almış, sonra aynı cümleden yararlanarak iddianame düzenlemiş ve dava açmış. Suçlu olup olmamamanız önemli değil. Bir rapor varsa hakkınızda bilin ki dava açılır. Ama siz beraat etmişsiniz, etmemişsiniz, ne gam. Soruşturma ve yargılama altında kalmanız idare için yeter. Her kararı alabilir sizin için. Siz idari yargıya gidersiniz. Bu davalar yıllar sürer. İdare bu arada amacına ulaşmıştır. Yani işinizi bitirmiştir ya da defterinizi dürmüştür. Yeter ki bir rapor olsun hakkınızda. Ama inanın bizim için düzenledikleri dosya bir garip. Anlatmalıyım size şu ünlü dosyayı. Hakim Ali Üsteğmen izin verince katip aldı dosyayı bize. İki koca klasör. Görünce korkuyorsunuz zaten. Hani yanınızda çalışan biri sizin için size böylesine iki klasör dolusu soruşturma evrağı gelse inanın o kişiyi işten atarsınız. Ben masumum dese de inanmazsınız. İki klasör. Ortada fol yok, yumurta yokken İki klasöre o kadar evrak doldurmak kolay mı? Dosyaya girince içinde kayboluyor insan. Ne yok ki içinde, her şey var. Merak ettim içinde ne var dedim. Aman Allah'ım, Nizamiye defter kayıtlarından onlarca suret, yemek fişleri, çay fişleri, telefon kayıtları, suçla ilgili olmayan ne varsa dosyada mevcut. O zaman anladım ki birini yok etmek istiyorsanız o kişi hakkında düzenlediğiniz dosya karışık olsun hem de karma karışık. Doldurun klasörün içini. Ne varsa elinizde doldurun. Konuyla ilgili olsun ya da olmasın önemli değil. Doldurun ki gören içinde bir şey var sansın. Ama en üstünde güzel yazılmış bir rapor olsun. Raporda da evirin çevirin en sonunda bu adam suçludur deyin yeter. İnanın o adamın işini bitirdiniz demektir. Kimse kurtaramaz onu. Niye mi? En üste güvenilir bir makamdan bu suçludur damgası var ya yeter. Merak etmeyin. Kimse okumaz altın üstünü. Okumak istese zamanı yetmez. Zamanı yetse ne yazılanı anlayamaz. Zira dosya içindekiler anlaşılmasın diye hazırlanmıştır. Gerisini boş verin. Bu dosyanın maharetini bildiğimden İzmir'e gelince bizim için ne demişler öğrenmek için ifadelere bir bakayım dedim. Bulamadım. Bulduğumu anlayamadım. Niye mi anlatayım? Bir ifade almışlar 8 sayfa. Her sayfadan 3-4 suret koymuşlar. Sayfa 1 deyip okuyorsunuz. Sonra 3 geliyor. Sonra 5. Ardından 2. Yani onu sıraya koyabilene, koyup da okuyabilene, okuyup da anlayabilene aşık olsun. İnanın bir tane, sadece bir tane aleyhimizde verilmiş bir ifade olsa, bir tane ama bir tane suç işlediğimizi gösterir bir belge olsa canım yanmayacak. Ama yok. Levent Paşa ve heyetinin yazdığı rapordan başka bir şey yok. Ama olsun. Bize görev yapacak, kendine biçilmiş görevi yapacak adam lazım. Zaten Levent Paşa şimdilerde sağda solda konuşuyormuş. Benim bir suçum yok diyormuş. Emir verdiler ben yaptım diyormuş. Emir verdiler yaptım. Bilmiyorum ki eğer bunu bizim için söylemiş olsa yazık. Bir generalin vicdanını ikbale bağlayıp iş yapması yazık. Ama yok bu iş yani emir verdiler yaptım işi bizim işle ilgili değil de başka bir konudan ise bence açıklamalı. Kim emir vermiş, ne emri vermiş, kendileri de ne yapmış açıklamalı. İstihbarat başkanı iken yaptıklarını, hem kendi yaptıklarını hem de kendisine emir verenleri ve de bu emirler üzerine ne yaptığını açıklamalı. Kolay değil, hak veriyorum kendilerine. Bir gecede amiri olduğu istihbaratın tüm kadrolarının değiştirilmesi kolay değil. Aynı yıl görevden alınmak kolay değil. Üstelik bir sonra da emekliye sevk edilmek hiç kolay değil. Emir verdiler, yaptım. Bence açıklamalı. Zira onurlu insanlara da bu yakışır. Neyse, bu bizim işimiz değil. Bu Levent Ersöz Paşa'nın bileceği bir iş. Ne de olsa bir general. En doğrusunu elbet o bilir. Gene iyi bilir ki biz işimizi kimseye bırakmaz, kendimiz hallederiz. Bu nedenle biz bizim işimize dönelim ve bakalım neler olmuş görelim. Ağustos'ta açılan İzmir dosyasının ilk duruşması Kasım'a verildi. Al sana 3 ay daha. Ne dosyaymış bu? Savcı Tezer 6 ay soruşturma yaptı. Bu savcı da hemen dosyayı açtı ama hakim 3 ay sonraya gün verdi. Üstelik bizi açmış olmalılar ki dava uzun sürmesin diye hakim bu arada talimat yazıp nizamiye nöbetçilerinin yeniden ifadesini istemiş. En çok da onlara üzülüyorum, silah arkadaşlarıma. Başlarına gelmedik kalmadı. Neymiş, adamın biri nizamiyeden girmiş de kayıt yapılmamış. Levent Paşa ifade aldı bu yüzden. Yetmedi, askeri savcı Tezer talimatla aldı gene aynı yüzden. Bu da yetmedi, hakim aldı ifadelerini gene aynı ve de bu yüzden. Sordukları da şu: Erdal Albay size emir verdi mi? Çocuklar vermedi diyor ama kurtulamıyorlar. Bir ifade daha, bir ifade daha, en sonunda Allah'tan bu işkenceden bıkıp da Erdal Albay emir verdi demediler. Bekledikleri her hal buydu ama vicdanlı çocuklar gerçeği söylediler. Ama bir aksini deselerdi, mesela Urfa'da 3 gün boyunca ifade aldıkları asker Yavuz Deniz deseydi ki, Yalçın Bey doğru söylüyor, İşte o zaman bu satırları size hapishanede yazmış olacaktım. Ama Allah büyük, beceremediler. Allah şaşırttı onları. Zorla ifade almayı bile beceremedikleri de şimdi sizlere evimin bir köşesinde aylardır bu satırları yazıyorum. Biz gene çaresiz katlandık. Çaresiz bekledik ve zamanı geldi, biz duruşmaya çıktık. Mahkeme savcısı iddianameyi yazan savcı, bakın ne dedi. Askeri savcı esas hakkındaki mütalasında sanığın memuriyet görevini kötüye kullanma kastı ile hareket ettiğini ortaya koyacak delil elde edilemediğinden sanığın beraatine karar verilmesini talep ediyoruz. Anlamadım ki, madem delil yoktu dava niye açıldı? Madem dava açıldı ve de iddianame ile hakkımızda ceza istendi, öyleyse daha ilk duruşmada soruşturmayı yapıp da yeterli delil olduğu iddiasıyla dava açan savcı niye bizim için suçsuzdur dedi, inanın anlamadım. Savcı Antep'ten gelen dosyayı olduğu gibi alıp üzerine bir iddianame ekledi ve de bizi suçladı, dava açtı. Hemen arkasından dosyayı kapattı. Yani suçsuz olduğumuzun ispatı için dava mı açılması gerekiyordu? Neyse, biz mahkemedeki yerimizi alalım ve bakalım biz ne demişiz görelim. Bu olayın esas mağduru benim. 2 ay idari tahkikat, 6 ayda Gaziantep Askeri Savcılığı, akabinde de İzmir Askeri Savcılığı bu şahıs yüzünden hakkımda soruşturma yürütmüştür. Dosyada hiçbir delil olmamasına rağmen 10 aydır soruşturma geçiriyorum. Ben adalete inanan bir insanım, beraatimi talep ediyorum. Şimdi de hakimi dinleyelim. Sanığın suç tarihinde bir general tanıdığı ve çok önemli kişi olarak tanıttığı Yalçın Tanfer isimli kişiyi nizamiyede bekletmeden yanına gönderilmesini sağlatmasında suç teşkil edecek bir husus mevcut değildir. Ne? Demek suç değilmiş ha bu yaptığımız. Bunun hesabı yok mudur hiç? Herkesin yanına mı kalır yaptığı etti? Neyse, biz gene hakimimizi dinleyelim. Öte yandan bir istihbarata karşı koyma zafiyeti yaşandıysa bunun asıl sorumlularının bu kişiyi çok önemli bir şahsiyet olarak tanıtıp irtibat kuran ve ilgilenilmesi için sanığa gönderen kişiler olması gerektiği açıktır. İnanın helal olsun. Bakmayın siz, her kurumda ufak tefek yanlışlar olur da her zaman içinde o kurumu yücelten kişiler hep vardır ülkemizde. Bakın şu aslan yürekli hakime, diyor ki siz suçluyu yanlış yerde arıyorsunuz. Kime diyor bunu? Ankara cephesine. Ve bu aslan yürekli hakim son darbeyi vuruyor İzmir cephesine. Ayrıca iddianamede dayanak gösterilen, yönerge incelendiğinde jandarma iç güvenlik birliklerinin giriş kartı uygulaması ve ziyaretçi ve iş izleme defteri tutma sorumluluğunun olmadığı anlaşılmaktadır. Aman Allah'ım, öyleyse bize yapılan açıkça bir iftira, açıkça haksız bir suç isnadı. İftira demek bu demek değil mi zaten? Suçsuz olan bir insana olmayan bir suçu yüklemek yazık. İnanın yazık. Hukukun ve adaletin çıkar amaçlı kullanılması yazık. İnsanoğluna çektirilen bu eziyet yazık. Dedim ya, aslan yürekli hakim İzmir cephesini çökertti bir anda. Hem de yerle bir etti. Sonuç tahmin ettiğiniz gibi beraat. Salondan dışarı çıktığımda öyle bir zafer kazanmış komutan edası yoktu bende. Aksine daha üzgün ve daha yorgundum. Üzüntüm bile bile yapılanlar, göz göre göre hukukun ayaklar altına alınmış olmasından. Yorgunluğum ise kapanan bir dosyadan bu şartlar altında, yani bir oyunun içinde düştüğünüzü bilerek, oynanan oyunu görerek yeni bir dosyaya koşmak zorunda olmaktan geliyor. İsteseydik daha başta emekli olabilir ve cepheden çekilirdik. Meydanı terk edebilirdik. Zaten sanırım bizden beklenen de oydu. Savaşı kazansanız da kaybeden siz oluyorsunuz. Sisteme girmediğiniz zaman. Geç de olsa anladım bunu. Bizim yaptığımız Don Kişotluk gibi bir şey ama şu onur yok mu? Şu şeref, haysiyet yok mu? Şu geride bırakacağımız iz yok mu? Şu iz insanı alıyor kendinden. Kolay değil Gazi Paşa'yı izlemek ve onun yolunda yürümek. Savaşta korumaya çalıştığınız o onurunuz olunca çekilemiyorsunuz, diyemiyorsunuz, boş ver canım. Ya sizi sevenler, size güvenenler, size inanıp savunma cephesinde her türlü desteği size verenler, küçük de olsa bir umutla galip çıkmanızı bekliyorlar. Bu galibiyet belki gelecekte verecekleri onur savaşında onlara destek olacak. Ne kendinizi bu savaştan çekebilirsiniz ne de onların bu umudunu yok etmeye hakkınız var. Savaşacaksınız sonuna kadar, gittiği yere kadar ve korumaya çalıştığınız değerleriniz olunca inanın galibiyet sizin olacaktır. İlla galibiyet deyip şartlanmaya da gerek yok bizce. Zira verdiğiniz mücadelenin kutsallığı nihayetinde mağlup da olsanız sizi galip ilan edecektir. Biliyorum ki olayın ta başından beri Şanlıurfa dosyasında meydana gelen olumlu gelişmeler Ankara'yı hiç memnun etmedi. İzmir dosyasında sağlanan bu olumlu gelişme Ankara'da duyulduğunda sanki bir memnuniyetsizlik dalgası yayıldı. Ankara'dan taşraya doğru. Çünkü bu sebepledir ki taşradaki tanıdıklarımız bize açıkça destek vermekten kaçındılar. Bu da çok üzdü bizi ama neylersiniz? Çaresiz düştük yollara ve de geldik Ankara'ya. Zamanında iki generalin hakkımızda düzenlemiş olduğu sicil ve olumsuz kanaatleri iptal eden Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, bakalım bu sefer bir generalin düzenlediği rapor için ne yapacaktı? Bu rapor üzerine yapılan atamalar için ne yapacaktı? Birlikte göreceğiz. Ak koyunu, kara koyunun yanında.